Ayrım 22.
Yasa Acun'un büyük bir panayırıdır. Çulsuz hele bir kolunu ona kaptırmaya görsün, yüzyıllar boyu çığlıkları her yeri çınlatmaya devam eder. Forgona'da beni nelerin beklediğini bilinçli bir biçimde düşlemektense, burada 40 derece civarında ateşle, titrek, salyalı, uyuşuk uyuşuk kalmayı yeğliyordum. Ateş yaşamı benden iyice gizlesin diye artık kinim bile almaz olmuştum. Elinin altında ne varsa onunla sarhoş olmaya çalışır insan. Ben bu şekilde günlerce ve haftalarca kısık ateşte demlenirken kibritlerim tükendi. Yeterince yoktu. Robinson giderken ardından bana bordo usulü kasüleden başka bir şey bırakmamıştı. Ama işte ondan da bir bırakmış, bir bırakmıştı hani. Kutular dolusunu kustum. Haliyle bu sonuca ulaşabilmek için de onları hiç olmazsa ısıtabilmek gerekiyordu. Bu kibrit kıtlığı bana küçük bir oyalanma fırsatı verdi. Aşçımın kuru otların içinde çakmak niyetine kullandığı iki taşın arasında ateş yaktığını izleme fırsatı. O fikir de aklıma ilk kez onu izlerken geldi. Üstüne epey de yüksek ateş binince aklıma gelen o fikir enteresan bir kıvama erişti. Doğuştan beceriksiz olmama karşın bir haftalık uğraştan sonra ben de tıpkı bir zenci gibi iki sivri taş arasında kendi ateşimi yakmayı becerebiliyordum artık. Yani ilkel koşullarda başımın çaresine bakmayı öğrenmekteydim. Ateş işin aslıdır. Geriye bir tek avlanmak kalıyordu. Ama heveslisi değildim. Çakmak taşı ateşi bana yetiyordu. Gayet özenli bir biçimde alıştırmalar yapıyordum. Başka işim gücüm yoktu. Gün be gün. İkinci jeolojik devirden kalma tırtılları tekmeleme meselesindeki becerimse epey gerilemişti. İşin püf noktasını hala tam olarak yakalayamamıştım. Çok sayıda tırtıl eziyordum, umursamıyordum. Kulübeme dostça rahat rahat girmelerine izin veriyordum. Derken arka arkaya iki fırtına koptu. İkincisi 3 gün boyunca sürdü ve özellikle de 3 gece boyunca. Nihayet bidondan yağmur suyu içebildik. Ilıktı elbette ama olsun. Küçücük depodaki kumaşlar sağanak yağmurların altında erimeye başladılar. Engel tanımadan iç içe geçerek tiksinç bir mal. Kulübemi yerde tutabilmek için hamiyetli zenciler bana ormandan sarmaşık tutamları toplayıp getirdiler getirmesine ama boşuna. Bölmelerin yaprakları en ufak rüzgarda çatının üstüne doğru çılgınca savruluyorlardı, yaralı kanatlar gibi. Ne yapsak nafile, tam eğlencelik bir durum yani. Çoluk çocuk zenciler benim bu perişanlığımla gayet samimi biçimde iç içe yaşamaya karar verdiler. Bundan çok hoşnuttular. Büyük bir şenlik. Evime tabiri caizse diledikleri gibi girip çıkıyorlardı. Azatlık. İşaretler vasıtasıyla anlaştığımız işaretini veriyorduk. Ateşim olmasaydı belki de dillerini öğrenmeye koyulurdum. Zamanım yetmedi. Çakmak taşı ateşine gelince kaydettiğim tüm ilerlemelere karşın yakalabilmek için henüz onların en başarılı yöntemlerini yani el çabukluğu yöntemini kapamamıştım. Daha hala gözüme epey kıvılcım sıçrıyordu. Bu da zencileri bayağı güldürüyordu. Çek yatımda ateşler içinde pineklemediğim ya da ilkel çakmağımı çakmaya uğraşmadığım zamanlar yalnızca pordürün hesaplarını düşünüyordum. İnsanın usulsüz hesapların yarattığı korkudan kendini kurtarmasının bu kadar zor olması ne garip. Bu korkuyu da içime annem salmış olsa gerek, kendine yonttuğu geleneğe bağlılığı sayesinde. Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten. Çingeneye beylik vermişler, önce anasını asmış. Hepimiz bu tür şeylerden kurtuluncaya kadar akla karayı seçtik. Bunları çok küçük yaşlarda öğreniriz ve sonradan da çaresiz gelip bizi önemli anlarda dehşete düşürüverirler. Bu ne zaaf. Bundan kurtulmak için tek güvenebileceğimiz şey kaderin buyruğuna boyun eğmektir. Neyse ki pek güçlüdür kaderin buyruğu. Bu arada Acente ve ben batıyorduk. Çamurun içinde kaybolacaktık ardı ardına gelen sağanaklardan sonra. Her biri daha yıvışık, daha koyu. Yağmur mevsimi. Daha dün kayaya benzeyen ne varsa bugün artık gevşek bir balçağa dönüşmüştü. Sarkıç dallardan akan ılık su, şelaleler halinde peşinizden geliyor, kulübenin içine ve etraftaki her şeyin üstüne kaderine terk edilmiş eski bir nehrin yatağına yayılır gibi yayılıyordu. Her şey bir bulamaca dönüşüp eriyordu. Tapon mal, umut, hesap hem de ateşler içinde hem de o bile nem içinde. Bu yağmur o kadar yoğundu ki üzerinize saldırdığında insanın ağzını ılık bir tıkaç gibi sımsıkı kenetliyordu. Ama bu tufan hayvanların birbirlerinin peşine düşmesini engellemiyordu. Bülbüller de çakallar kadar gürültü patırtı koparmaya başladılar. Anarşi her yere sızmıştı ve ben bunak bir Nuh gemideydim. Artık buna bir son vermenin zamanının geldiğine karar verdim. Annemin özdeyişleri sadece dürüstlüğü tanımlamaya yaramıyordu. Şöyle de diyordu evdeki eski sargı bezlerini yakarken. Tam zamanında anımsamıştım. Ateş her şeyi temizler. İnsan anasında her aradığını bulur. Kaderin her cilvesine uygun, yeter ki seçmesini bilsin. Zamanı gelmişti. Çakmak taşlarım pek iyi seçilmemişti. Yeterince sivri değildi. Kıvılcımlar ellerimde kalıyordu. Neyse, yine de ilk mallar neme karşın tutuştular. Bu sırılsıklam olmuş bir tomar çoraptı. Gün batımından sonraya rastlıyordu. Alevler hızla yükseldi, harlı. Köyün yerlileri ateşin etrafında toplandılar. Feci şekilde çeneleri düşmüştü. Robinson'ın satın almış olduğu doğal kauçuk ateşin ortasında çıtırdıyordu ve saldığı koku bana kaçınılmaz olarak o ünlü telefon şirketi yangınını anımsatıyordu. Grünel rıhtımında pek güzel roman söyleyen Charles amcamla beraber izlemeye gitmiştik. Sergiden önceki yıldı bu, evrensel olanı ben daha çok küçüktüm. Anaları ortaya çıkmaya zorlamak için kokularla alevler gibisi yoktur. Kulübem de işte tam öyle kokuyordu. Sırılsıklam olduğu halde tamamen kül oldu, alenen ve mallar da dahil. Hesap kapanmıştı. Orman 40 yılda bir susmuştu. Tam bir sessizlik. Baykuşların, leoparların, kurbağaların ve papağanların gözleri fal taşı gibi açılmıştı herhalde. Onları afallatmak için böylesi gerekiyordu. Tıpkı savaş sırasındaki bizler gibi. Artık orman gelip kalıntıları yaprak gümbürtüsünün altına alabilecekti. Yalnızca küçük bagajımı kurtarmıştım. Çekyat söz konusu 300 frank ve elbette yolluk olarak birkaç kosele ne yazık ki. Bir saat süren yangından sonra kulübeciğimden geriye hiçbir şey kalmamıştı. Yalnızca yağmurun altında birkaç kıvılcım ve dalga dalga yükselen kokunun göbeğinde mızraklarının ucuyla külleri kurcalayan birkaç münasebetsiz zenci. Dünyanın tüm bozgunlarından kopup gelen bu koku, tüm felaketlere eşlik eden tüten barutun kokusu. Apar topar siktir olup gitmenin zamanı gelmiş de geçiyordu. Gerisin geriye Forgona'ya dönmek. Oraya gidip davranışlarımı ve bu maceranın girdisini çıktısını açıklamaya çalışmak. Tereddüt ediyordum. Uzun sürmedi, hiçbir şey açıklanamaz. Dünyanın tek bildiği şey uyurken bir o yana bir bu yana dönen biri gibi sizi öldürmektir. Dünya uyurken üstünüze abandığında uyuyan birinin pirelerini ezdiği gibi. Böylesine bir ölüm pek ahmakça olurdu diye düşündüm. Herkes gibi yani. İnsanlara güvenmek demek kendini azıcık öldürmekle eşdeğerdir. Ne halde olduğuma bakmaksızın önümdeki ormana dalmaya karar verdim. Tüm felaketlerin kaynağı şu Robinson'ın gittiği istikamete doğru. Yolda orman hayvanlarının seslerini daha epeyce ve sıkça duydum. İniltileriyle, titrek bağırışlarıyla ve çağrışlarıyla. Ancak onları neredeyse hiç göremiyordum. Tabii barınağımın yakınlarında az kalsın üzerine basacağım o yavru vahşi domuzu hiç saymıyordum. Bu bağırış çağırış haykırış sahnana bakınca o hayvanların yüzlercesi, binlercesi burnunuzun dibinde sanırdınız. Oysa kızılca kıyamet kopardıkları yere yaklaşır yaklaşmaz çil yavrusu gibi dağılmış oluyorlardı. Şu mavi koca beç tavukları dışında Sanki bir düğüne gider gibi tüylerinin içinde ayakları birbirine dolanmış durumdaydı ve öksürerek daldan dala atlarken o kadar beceriksizdiler ki başlarına bir kaza geldiğini sanırdınız. Daha aşağıda ormanın iç kesimlerinin küflerinin üstünde hantal, geniş, üstelik kanatları davetiye gibi nakışlı kelebekler açılmakta zorlanmaktan dolayı titremekteydiler. Sonra da daha da aşağıda biz vardık, sarı çamurun içinde bata çıka bocalayan. Güçlükle ilerleyebiliyorduk ancak üstelik zenciler beni uç uca dikilmiş çuvallardan oluşan bir sedyenin üstünde taşımaktaydılar. Aslında taşıyıcılar isteseler derin bir su birikintisinin üzerinden geçerken beni çirkefe sallayabilirlerdi. Acep niye yapmaya kalkışmadılar dersiniz? Bunun nedenini daha sonra öğrenecektim. Ya da adetlerine uygun olduğuna göre aslında beni yiyebilirlerdi de. Ara sıra bu yoldaşlarıma sorular soruyordum. Ağzım yapış yapış her seferinde de bana evet evet diye yanıt veriyorlardı. Yani hep suyuma gidiyorlardı. Pek şeker insanlar. İshalden biraz başımı kaldırabildiğimde bu kez de derhal ateşleniveriyordum. Böyle böyle derken amma da hastalanmıştım. Hatta artık her şeyi bulanık görür olmuştum ya da daha doğrusu her şeyi yemyeşil görüyordum. Gece olduğunda ne kadar hayvanat varsa hepsi de kampımızı kuşatıyordu, ateş yakıyorduk. Ve ara ara nereden geldiği belli olmayan bir çığlık bizi boğan dev, kara çadırı her şeye rağmen boydan boya kat ediyordu. Boğazlanmış bir hayvan insanlardan ve ateşten nefret etmesine karşın yine de yanı başında duran bizlere şikayete gelmiş. Dördüncü günden itibaren artık gerçekliğe yüksek ateşten kaynaklanan saçma sapan şeyleri, insan kesitleri, irade kırıntıları ve de sonu gelmeyen umutsuzluklarla birlikte karman çorman kafama giren o şeyleri ayırt etmeye kalkışmaktan bile vazgeçtim. Ancak bugün geriye dönüp baktığımda iki nehrin kesiştiği yerdeki bir taş çıkıntısının üzerinde bir sabah karşılaştığımız o sakallı beyaz adamın gerçekten var olmuş olması gerekir diyorum kendi kendime. Hatta çok yakınlardaki bir çağlayandan gelen bir gümbürtü bile duyuluyordu. Alsit tarzında bir adamdı ama bir İspanyol çavuşu kimliğinde. Bir patikadan diğerine öylece ite kaka ilerleyerek sonunda ezelden beri Kastiye Krallığı'nın mülkiyetindeki Rio del Rio sömürgesine varmıştık. Bu İspanyol'un bu zavallı askerinde kendine ait bir kulübesi vardı. Tüm yaşadığım sıkıntıları ve benim de o kendi kulübeme neler yaptığımı ona anlattığımda sanırım epey gülmüştü. Onunki gerçekten de biraz daha sağlam görünüyordu ama o kadar da değil. Onun kendine özgü derdi ise kırmızı karıncalardı. Yıllık göçleri için kulübesinin tam orta yerinden geçmeye karar vermişlerdi o küçük kaltaklar ve neredeyse 2 aydır habire geçip duruyorlardı. Neredeyse her tarafı onlar işgal etmişlerdi. Kımıldayacak yer bile yoktu ve üstelik eğer onları rahatsız ederseniz feci ısırıyorlardı. Kasülümden ona vermeme pek bir memnun oldu. Çünkü o 3 yıldır sadece domates yiyordu. Daha ne diyeyim? Bana anlattığına göre şimdiye kadar 3000 kutudan fazlasını yemiş tek başına. Onları değişik biçimlerde pişirmekten usandığı için de artık olabilecek en sade şekliyle kapağın iki ucuna açılan deliklerden yutuveriyormuş, yumurta içer gibi. Kırmızı karıncalar konservelerimizin yenilerinin geldiğini öğrenir öğrenmez kasülelerinin çevresinde nöbet tutmaya başladılar. Ortalıkta açılmış bir kutu bırakmaya gelmezdi herhalde. Yoksa kırmızı karınca ırkının tümünü kulübenin içine çağırıverirlerdi. Onlardan daha komünistini arasanız da bulamazdınız. Üstelik İspanyol'da yiyip yutarlardı. Bu ev sahibimden Rio del Rio'nun başkentinin adının Santa Peta, Fransızca'da Saint-Tapet sözcüklerini Aziz Nonoş çağrıştırıyor, Hazreti Nonoşt kenti gibi olduğunu öğrendim. Uzun yolculuklara göre yapılmış kadırgalarının donatımının ünü tüm kıyıya ve hatta ötesine yayılmış bir kent ve liman. İzlediğimiz patika tam da oraya gidiyordu. Doğru yoldaydık. Oraya varmak için 3 gün 3 gece bu şekilde devam etmemiz yeterliydi. Şu hezeyanlarımı iyileştirmek babında beni adam edecek iyi bir yerli ilaç bilip bilmediğini sordum o İspanyola. Olur'a, kafam beni feci şekilde hırpalıyordu. Ancak o bu tür şeylerin adının bile anılmasını istemiyordu. Sömürgeci bir İspanyol için garip derecede Afrika düşmanıydı. O kadar ki tuvalete gittiğinde muz ağacı yapraklarını kullanmayı bile reddediyordu ve elinin altında o iş için hazır kesilmiş koca bir tomar boletinde Astro'ya tutuyordu özel olarak. O da gazete okumuyordu yine tıpkı Alsit gibi. 3 yıldır burada yalnız yaşayan biri olarak kırmızı karıncalarla birkaç saplantısı ve eski gazeteleriyle ve de çok belirgin olduğundan sanki ikinci bir kişi varmış izlenimini yaratan o feci İspanyol şivesiyle onu heyecanlandıracak bir şey bulmak çok zordu. Zencilerini azarladığında sanki fırtına kopuyor sanılırdı örneğin. Bağırış çağırış açısından Alsit onun yanında hiç kalıyordu. Sonunda tüm kasilelerimi ona bağışlamaya karar verdim. O İspanyola yani o derece hoşlanmıştım ondan. O da karşılığında bana Kastiye armalı pürtüklü kağıda pek güzel bir pasaport hazırladı. Hem de inceden inceye işlenmesi en az 10 dakikasını alan çok fiyakalı bir imzayla. Santepata için yanlış yola sapmamız gerçekten de olanaksızdı. Doğru söylemişti, dosdoğru gitmemiz yeterliydi. Nasıl varabildiğimizi anımsamıyorum ama tek emin olduğum şey gelir gelmez bir papazın ellerine teslim edildiğimdir. Üstelik o da gözüme öylesine bunak görünmüştü ki onu yanımda hissetmek bana bir tür cesaret aşıladı ona nazaran. Ama fazla uzun sürmedi. Santa Peta kenti tam denizin önünde bir kaya yamacına yapıştırılmıştı ve görmeliydiniz amma da yeşil olduğunu. Olağanüstü bir manzara. Herhalde koydan bakınca uzaktan görkemli bir şeydi. Oysa yakından bakınca yalnızca Fort Gona'daki gibi aşırı yorgun et yığınlarından ibaretti. Tıpkı oradakiler gibi irin akıtıp pişmekten başka bir şey yapamayan. Küçük kervanımın zincirlerine gelince bilincimin kısa süreliğine açık olduğu bir fırsatta onları geri yolladım. Ormanın önemli bir bölümünü aşıp gelmişlerdi ve dönüşte kendi hayatlarından endişe ediyorlardı. Öyle dediler bana. Benden ayrılırken bu yüzden peşinen ağlaşıyorlardı ancak ben de onlara acıyacak derman kalmamıştı. Fazla acı çekmiş ve fazla terlemiştim, durmak bilmiyordu. Anımsayabildiğim kadarıyla bu kentte belli ki sayıları hayli kabarık olan çok sayıda gaklayıp kuklayıcı yaratık gece gündüz özel olarak papaz evine yerleştirilen döşeğimin çevresinde çırpınır olmuştu. Belli ki Santepata'da hoşça vakit geçirebilecek pek fazla bir şey yoktu. Papaz içimi dışımı bitki çaylarıyla dolduruyordu. Uzunca ve yaldızlı bir haç karnının üzerinde salınıyordu ve başucuma yaklaştığında cübbesinin derinliklerinden bozuk para şangırtıları yükseliyordu. Ancak halkla sohbet etmek artık söz konusu olamazdı. Sayıklamak bile beni dayanılmaz derecede yoruyordu. Artık ecel vaktinin geldiğine inanıyordum. Papazın penceresinden son bir kez daha bu dünyaya ait görülebilecek şeylere bakmaya çalışıyordum. Bugün o bahçeleri çok vahim ve fahiş hatalar yapmadan betimleyebileceğimi iddia edecek değilim. Güneş, bakın o vardı, bundan eminim, hiç değişmiyordu. Koca bir kazanın kapısı hep suratınızın ortasına açılıyormuş gibi, sonra altında yine güneş ve o akıl almaz ağaçlar, yine nice patikalar, meşe ağacı gibi serpilmiş o bir nevi marullar ve 3-4 tanesinin bile bizim oraların sıradan bir hoş bir kestane ağacının cüftesine erişmeye yeteceği kadar iri kara hindibağlar. Tüm bunlara bir ağaçlıktan ötekine umutsuzca cirit atan bir ya da iki tane İspanyol köpeği kadar battal kurbağa ekleyin, tamam. İnsanların, ülkelerin ve nesnelerin bittiğini işaret eden şey kokulardır. Tüm maceralar burundan çekip giderler. Gözlerimi yumdum çünkü artık onları açık tutmaya daha fazla dayanamayacaktım. Öyle olunca da geceler geçtikçe Afrika'nın yakıcı kokusu canlılığını yitirmeye başladı. Gitgide o ağır ölü toprak, apış arası ve dövülmüş safran harmanının izini bulmakta zorlanır oldu. Bir zaman kesiti, bir miktar geçmiş ve yeniden bir zaman kesiti. Sonra da öyle bir an geldi ki bir dizi sarsıntıyla kanımın çekildiğini hissettim. Ardından daha düzgün biçimde sallanmaya başladım. Bu kez de beşikteymişim gibi. Yatıyordum, kesinlikle hala yatıyor olmalıydım ama olsa olsa oynak bir madde üzerindeydim. Bırakıveriyordum kendimi. Sonra da kusuyordum ve yine uyanıyordum ve de yeniden uykuya dalıyordum. Denize açılmıştık. Kendimi o kadar pelte gibi hissediyordum ki o yeni halat ve katran kokusunu belleğime kaydedecek gücü bile zor buluyordum. Ağzına kadar açık bir lombozun tam üstünde tıkıştırıldığım bu sefer kuytuluk serindi. Beni yalnız bırakmışlardı. Yolculuk devam ediyordu elbette. Ama hangisi? Güvertede adımlar duyuyordum. Ahşap bir güverte. Burnumun üstünde sesler de geliyordu ve de bordaya çarpıp çalkalanan, tükenen dalgalar. Nerede olursanız olun, yaşamın başucunuza geri dönmesi pek görünmüş şey değildir. Tabii eğer o size atılan sıkı bir kazık biçimini almadıysa. San Tepede'deki adamların bana attıkları kazık anılmaya değerdi. O halde olmamı fırsat bilip beni bir kadırganın donatımına katmak üzere olduğum gibi beyni sulanmış halimle satmamışlar mıydı? İtiraf etmeliyim ki hoş bir kadırgaydı. Doğrusu yüksek bordalı, sıkı kürekleri olan, güzel lal rengi yelkenlerle taçlanmış, tamamen yaldızlı bir kasara, subaylara ayrılan yerleri pek bir süslü püslü, provasında da polo kıyafeti giymiş, infant combita, bu İspanyolca sözcükler, Fransızca'da enfant, çocuk ve con artı bitte, am artı yarak sözcüklerini çağrıştırıyor. Veledi an yarak gemisi gibi temsil eden muhteşem bir balık yağından tablo. Bana sonradan açıklandığına göre bu Haşmet Meab adıyla, memeleriyle ve de kraliyet ihtişamıyla bizi götüren bu gemiyi himayesi altına alıyormuş. İnsanın göğsü kabarıyordu doğrusu. Aslına bakılırsa diye düşünmeye koyuldum maceram hakkında. San Tepede'de kalsaydım hala köpek gibi hastaydım.